Günaydın Seyfettin, merhabalar.
Günaydın Ömer.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, bugün iki ana konuda birazcık konuşalım. Ekonomik gidişatın ne yönde olduğunu diye düşünmüştük. Bir tanesi bu enflasyon meselesinde talimat verdim de demişti Cumhurbaşkanı da düşülecek. Faizden sonra enflasyon da düşecek demişti. Ayrıca da Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de tek haneli faizden sonra tek haneli enflasyonun da yakında olacağını söylemişti. Bir bunları nasıl yorumlayabileceğimizi sormak istiyorum. Bir de zamanımız dar ama gene de bu sizin yaptığınız bir araştırmanın yazısı da elimde. Kira fiyatlarında reel artışın yavaşladığı konusunda, kiralık konut piyasası görünümü konusunda. Yani bir de burada çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyordu kira ev sahibi ilişkilerinin Türkiye'nin yeni ekonomik zorlukları içinde. Orada bir gelişme, değişim var mı? Bir de bunları konuşalım istersen bugün.
Tabii ama bence enflasyonu daha kısa tutalım. Kiralık
Evet.
konut.
Evet. Olur
Yani
tabii.
tabii herkesi ilgilendirmiyor ama ev sahiplerini özellikle hatta onlara da fiyat artışları tabii daha fazla gelir sağladığı için ilgilendirir de esas sorun genç kuşak yani aile evinden eğitimini bitirmiş neyse iş hayatına atılmış bekar veya yeni evlenmiş ayrı bir eve çıkmak istiyor. Nasıl çıkacak? Çıkamıyor. Yani birazdan rakamları
Evet.
vereceğim. Dehşet verici. Son 1,5 yılda inanılmaz bir düzeye çıktı. Neyse onu biraz daha belki zaman ayırabiliriz. Çünkü enflasyonda söylenecek şey şu. Düşecek diyor Cumhurbaşkanı. Faizleri düşürdük. Enflasyon da düşecek. Şimdi hangi enflasyon düşecek? Düşmek ne demek? Yani bir kere bir %85'i, 86'yı buldu yıllık artış Ekim itibarıyla. Şimdi işte 2 gün sonra ne 2 günü? Bugün ayın kaçı? Biri. 2 gün sonra
Biliyor, evet.
evet Kasım açıklanacak. Orada da bir miktar daha yükselecek ama esas buradan tabii beklenti ya da beklentinin ötesinde şunu biliyoruz. Geçen yıl Aralık ayında %13'tü aylık artış. Yani Kasım'dan Aralığa bir ayda tüketici fiyatları yüzde ortalama %13 artmıştır. Ocak'ta da bu devam etti %11. Şimdi uzun süredir yani son 7-8 aydır kabaca %3 civarında seyrediyor aylık enflasyon artışı. Bir kere enflasyon var mı var? Yüksek mi? Evet. Böyle %3 her ay artsa kabaca zaten %40 olur yıllık artış. Yani buna sevinecek miyiz? O vakti bir konu. Ama olay şu tabii, gene %3 civarında artacak olsa ki öyle olabilir, öyle ihtimal çok yüksek. Ne olacak? %13'ten 3 çıkart, %10. Demek ki yıllık enflasyon 10 puan düşecek. Ocağın 3'ünde Aralık enflasyonu açıklandığında bir de bakacağız ki işte şimdiki yüzde herhalde gene 86, 87, 88 civarında olur. 10 puan düştü %75, 76, 77'ye. Şimdi tabii iktidar bunu bekliyor. Buna baz etkisi diyoruz. Teknik bir deyim. Hikaye şu, yıllık olarak enflasyonu esas izlediğimiz için bir önceki yılın bir yüksek enflasyon ayı, burada Aralık seriden çıktığı zaman tabii ki otomatikman bir düşüş oluyor. Yıllık enflasyonda enflasyon var mı? Var. Yüksek mi? Yüksek. Ocak gelecek. Gene işte %3-4 hani bilemedin 2,5-3 civarında aylık artış olacak herhalde. Bir 11'den çıkart. Bir 7-8 puan da öyle düşecek. Uzun lafın kısası %70 civarında herhalde düşecek. Şubat ayı. Aynı Şubat 3 Şubat'ta yıllık enflasyon TÜİK %70'lerde bir enflasyon açıklayacak büyük olasılıkla. İşte şeyde iktidar da seçime gidiyor. Diyecek ki gördünüz mü bak biz haklı çıktık. Faizleri indirdik. Enflasyon da düşmeye başladı. Şimdi bu son derece tabii aldatıcı, yanıltıcı bir olay.
Evet, bir
Sonra ne
de
olacak peki?
ben Seyfettin, bir de izin araya girip şeyi de sormak istiyorum. Bu gözlerine insanın inanmakta zorluk çektiği bir açıklama yapıldı bizzat. Birkaç defa gözlerimi ovuşturup okumak zorunda kaldım. Nurettin Nebati, Sayın Maliye ve Ticaret Bakanı.
Ekonomi Bakanı.
Açıkça tek haneli enflasyonu yakında göreceğiz
Evet, şimdi
sözünü
gene
etti.
oraya geldik.
Bu nasıl oluyor?
Nasıl şimdi? Şimdi Ocak, Şubat ayında %70, hatta daha da ne bileyim, daha da aşağıda olsun, %65 olsun. Şimdi Şubat ayında
Evet.
%65 bir yıllık enflasyon var. Bunun tek hane dediği işte hiç olmasa %9'a düşsün. Düşsün
Evet.
diyor. Ve üstelik de bu yakın zamanda olacak diyor. Yani bunun yakın zamanda böyle bir enflasyon düşüşü olabilmesi için aylık enflasyonun hani ne kadar zamanı kastediyor onu da bilmiyorum. Hadi bir yıl olsun değil mi? Yakın zaman herhalde bir yıldan fazlaya yakın zaman denmez. Hatta
Denmez,
birkaç
evet.
aydır yakın zaman ama neyse hadi bir yıl diyelim. Bir yıl zaten Merkez Bankası bile inanmıyor. Kimse inanmıyor. Beklenti anketleri var. Enflasyonun çok büyük olasılıkla Şubat'tan itibaren o seviyede devam edecek. Belki Nisan'a kadar biraz düşer. Hatta Mayıs'ta aylık enflasyon oldukça düşük olduğu için geçen yılın Mayıs ayında. Şimdi bu sefer büyük ihtimalle bir tekrar yıllık enflasyonda küçük bir artış bile çıkabilir tam seçimin arifesinde. Ama yani bunlar ayrıntı. Sonuçta hala yılda enflasyon aydan aya bir artmaya devam ediyor. Yıllık artışta büyük bir ihtimalle herhalde kolay kolay %50'nin 60'ın altına düşmeyecek. Tüketici enflasyonundan söz ediyoruz ki halkı tabii bu ilgilendiriyor. Bir de başka bir olay daha var enflasyonda, ona hiç değinmiyorlar. Bu aylık TÜFE artışları ÜFE'nin çok altında kaldı TÜFE'nin, yani üretici fiyatlarının. Hiç bu kadar olmamıştı geçmişte. Yani üretici fiyatları genelde tabii önce hızlı artar. Örneğin bir Türk lirasında hızlı değer kaybı ya da kur artışı ya da işte başka şoklarla enerji fiyatı şoku vesaire. Üretici fiyatı çok hızlı artar. O büyük dalgalanmalar gösterir ama sonra TÜFE tüketici enflasyonunun da artışının altına düşer. Bu geçmişte böyle oluyordu. Şimdi böyle olmuyor. %150'yi geçti yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam yıllık artış. Yani neredeyse iki katı tüketici fiyat artışının. Şimdi bu belli ki bir kısmı üretici fiyatlarında artış ne demek? Firmaların mal ve hizmet üreten firmaların maliyetleri artıyor demek. Üretimin maliyeti artıyor demek. Belli ki bunu yansıtamıyorlar tam satış fiyatlarına. Özellikle nihai mallar. Çünkü tüketici sepetinde nihai mal ve hizmetler var. Bunları yansıtamadıkları çok açıkça belli. Bunu elinde sonunda yansıtmak zorundalar. Çünkü zararına üretim yapacak halleri yok. Şimdi yani aylık şunu söylemeye çalışıyorum. Şeyin içinde birikmiş bir enflasyon da var hala tüketim şeyinde, cephesinde. Bu eninde sonunda şey diyecek, ha nasıl sağladılar bunu, biraz da şöyle oldu. Yani nasıl oluyor da üretici fiyatları bu kadar artmışken tüketici fiyatları daha az arttı. Yani korkunç tabii, onlarda da artış %85-86 da. Nasıl bu kadar fark var? Var. Çünkü bu şeyi enerji fiyatlarına tam yansıtmadılar. Devlet cebinden ödüyor, sübvansiyon ediyor, destek veriyor fiyatlara. İki firmalar dediğim gibi talep, şimdi fiyatları artırırsak, eski düzeyine çıkartırsak kar marjlarımızı, talep düşer diye çekiliyor. O da var. Üçüncüsü de tabii döviz kurunu çeşitli müdahalelerle, bunlar da yani şeyden zaten uzaklaştı artık, sermaye hareketleri serbestisi olan bir rejimde değil Türkiye ekonomisi. Ama bir sürü, şimdi tekrarlamayalım, bir yılın müdahale icat ettiler. Çünkü ne yapıp edip döviz talebini, döviz kurunu tutmak istiyorlar. Ve onun içinde talep var. Talebi şey etmek için, telafi etmek için, karşılamak için döviz satmak lazım. Şu dışarıdan buldular, swaplarla kardeşim Kenar'dan paralar. O da yetmedi. İhracatçılara sen Merkez Bankası'nda kazandın dövizin önce %25'ini sonra %40'ını vereceksin dediler. O da yetmedi. Zorladılar şeye döviz satmaya. Firmaları da vatandaşa bulaşmadılar ama yani uzun lafın kısası bu sürdürülebilir bir durum değil ama neyse enflasyona dönecek olursak
bu Merkez Bankası'ndan
anlaşılır gibi değil. Ya bir de şunu söyleyeyim de tabii sözü size bırakayım. Yani herhangi bir ülkede basının özgür olduğu, hakikaten yönetimden şey sorabildiği, hesap sorabildiği, soru sorabildiği, yani hesap boş ver, soru sorabildiği, özgürce soru sorabildiği bir ülkede bir kere bunlar zaten yaşanamaz. Çünkü daha önce de ne vaatlerde bulunuldu, hiçbiri tutmadı. Çıkıp da hiçbir basın toplantısında, konferansında bir gazeteci çıkıp da demiyor. Hoca, Sayın Bakan ya da Sayın Cumhurbaşkanı 3 ay önce, 5 ay önce böyle demiştiniz ya ne oldu? Şimdi tam tersi oldu. Şimdi yine 2, 3, 4, 5 ay sonra enflasyon işte hala %60'larda, 50'lerde devam ettiği sürece Sayın Nebati'ye bir soran çıkmayacak mı? Ne oldu? Hani çok yakında tekhane inecekti. Ne zaman bu tekhane olacak diye sorulması gerekiyor. Tabi bu da sorulmuyor memlekette. Onun için hani tabir caizse at ata bildiğin kadar yani. Ne olacak ki?
Özdeş, senin sorun neydi?
Bu çeşitli döviz bulmak için çeşitli yöntemler denendiğini söylemişti Seyfettin Bey. En son Merkez Bankası'na Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolar kadar bir tabii mevduat girişi, evet, bir anlaşma yapılmasından, evet, söz ediliyordu. Ki yani
o dövizleri de hep satıyor Merkez Bankası. Ya direkt ya arka kapıdan kamu bankaları üzerinden hep sattım. Geçenlerde açıklandı rakam. Son bir yılda 80 milyar, 90 milyar ne döviz satıldı. Yani kur neden durdu? İşte böyle durduruyorlar. Bu borç, bunlar emanet para. Böyle seçimden sonra ne yapılacak? O büyük soru işareti ve artık o tartışılmaya başlandı. Neyse, enflasyon konusu böyle.
Evet. Çok kaygı verici, birçok sorunu içeriyor. Bağlantıyı devam ettireceğiz, konuşmaya devam edeceğiz. Peki,
tabii yani bu Aralık'ta, Ocak'ta büyük demeçler verecek iktidar, gördüğünüz gibi enflasyon düşüyor diye. Orada bir daha bunları söyleyeceğiz tabii.
Peki şimdi bir de bu çok önemli görünen kiralık konut piyasası meselesine, kira fiyatlarında reel artışın yavaşlamakta olup olmadığı konusunda sizin yaptığınız ve araştırmanın özetini görebildim ben bir tek. Yani kira fiyatlarında reel artış yavaşlıyor diye. Nereye gider bu?
Yani bu bir kere bir defalık bir araştırma değil. Biz yaklaşık 2 yıldır,
evet,
2 yıl neredeyse olacak Ocak ayında, sahibinden.com verisiyle her ay hem satılık konut piyasası hem de kiralık konut piyasasına dair bir rapor yayınlıyoruz. Gidişatı izliyoruz. Şimdi tabii bu bir kere biliniyor. Bütün Açık Radyo dinleyicileri kiraların ne düzeylere çıktığını, uzak uçaklı, uçuklatıcı düzeylere çıktığını biliyorlar ama ben biraz şey diyeyim, yani toparlayayım, ne oldu rakamlarla, az sayıda da rakam vererek neredeyiz, ne durumdayız onu bir istersen önce hızla özetleyeyim.
Evet. Çok iyi oldu.
Baş döndürücü artış, kira artışı 2021'in baharında başladı. Bahar ayları aşağı yukarı. Şimdi nedenlerine geleceğim ama yani peki ne kadar arttı diye sorarsanız son yıllık artış, geçen yılın Ekim'inden bu yılın Ekim'ine, en son elimizde Ekim verileri var, İstanbul'da %153 şeydi. Temmuz'da bu %160'ı bulmuştu. Bu ne demek %153? Onu önce söyleyeyim çünkü bu yüzdelerle çok iyi anlaşılmayabilir. %153 demek 2,5 katı bir yılda cari fiyat, tıklasıyla cari fiyat ortalama kira İstanbul'da 2,5 kat artmış. Tabii şeylerde de artış var. Ankara ve İzmir'de de benzer artışlar. Genel Türkiye'nin de genelinde var da. Yani daha çok değil mi İstanbul üzerinde durayım, örnekleri oradan vereyim. Bu tabii şu demek. Yani ortalama İstanbul'da metrekare fiyatı Ekim, bu geçen Ekim'de 100, evet kaç liraya? 100, yaklaşık 100 lirayı bulmuş. Yani bu şu demek, 100 metrekare 10 bin lira kira demek. 10 bin lira kira. Tabii ki semtten semte çok fark ediyor. 5-6 bin liraya da 100 metrekare bir evi kiralayacak semtler var. 20 bin lira, 25 bin liraya da kiralanan yerler var. Ama bu ortalama biz asgari ücretin neredeyse iki katı. Yani karı koca asgari ücretten çalışan genç bir çift kiraya çıkmak istese evlenip bütün şeylerini, aylık gelirlerini kiraya vermek durumundalar. Bu tabii büyük bir sosyal sorun aynı zamanda yaratmaya başladı. Peki bu nereye kadar böyle gidebilirdi? O da tabii önemli. O bakımdan bu son raporun Ekim verisiyle yayınladığımız Kasım raporunun başlığını, işte kira fiyatlarında reel artış yavaşlıyor başlığını koyduk. Çünkü hakikaten artık gidebileceği daha fazla yer kalmadı galiba. Reel artış İstanbul'da işte son bir yılda gene 2,5 kat artmıştı. Şimdi son birkaç aydır çok yavaşladı artış. Hatta Ankara'da, İzmir'de hafif bir düşüş başladı. Bir de tabii bu nasıl oluyor? Hani bu kadar fiyat artışları var da kim kiralıyor bunları? Ya da neden böyle oldu sorusunun da aslında cevabı var. Şeyde, raporda da var. Tabii aslında şu 2018'deki o 2017 yılında hatta kiralarda mutlak düşüş bile vardı. Reel olarak azalıyordu ortalama kira fiyatları. Çünkü çok ciddi malum bir arz fazlası olmuştu. Büyük miktarda konut üretilmişti. Bunlar zaten çoğunu da satamıyordu. Müteahhitler ama yani en azından piyasada rahatlıkla kiralık konut bulunabiliyordu. Dolayısıyla fiyatları da tabii artmadı. Hatta reel olarak düşme enflasyon olduğu için. Şimdi İstanbul'da bu şey çok açık mı bir şekilde kiralık adet serisini takip ettiğimiz zaman neredeyse 140 bin, bu inşaat krizinden önce aylık 140 bin ilan, kiralık konut ilanı veriliyormuş İstanbul'da. Bakıyorsunuz ondan
140 sonra, bin mi? Ha? 140 bin öyle mi?
Evet. Sonra yavaş yavaş bakıyorsunuz birdenbire tabii krizle birlikte düşmeye başlıyor. Çünkü ne oluyor artık, kiralık konut arzı, üretim yok, konut üretimi yok. Hızla o da aşağı inmeye başlıyor. Tabii şeyde bir ara yükseldi, hani hatırlayın Covid sırasında yaz ayında faizleri indirdiler, gene bir konut piyasasında bir arz artışı olmuştu ama neyse, uzun lafın kısası. Bundan işte geçen baharda bu kaça kadar düşmüş biliyor musunuz? 60 bine kadar, o civara kadar düşmüş. Şimdi öyle olunca tabii ki fiyatlar da patlıyor. Son dönemde, son 5-6 aydır hafif bir arzda, konut arzında bu fiyatlarla tabii o da beklenen bir şey. Peki bu kiralık talepte ne oldu ya da kiralanan konut sayısı? O da tabii bu söylediğim düşüşle birlikte önce çok ciddi azalıyor. Özellikle Covid döneminde, sonra da yatay seyrediyor. Halbuki hala İstanbul'da hane sayısı artıyor mu? Artıyor tabii, çünkü nüfus artıyor. Genç kuşaklar geliyor, yetişkin oluyor, işte profesyonel hayata atılıyor. Onlara tabii ki şey lazım, konut lazım, ya satın alacaklar. Satın almak da zaten artık neredeyse imkansız hale geldi orta sınıf için. Dolayısıyla kiralık ev arayacaklar ve onu da nasıl alacaklar? İşte biraz önce fiyatları söyledim. Ama bu bir şey, yani belki iyi haber mi bu? Yani artık bir sonuna yaklaştık. Bundan daha ileri gidemez de bu nasıl düşecek? Çünkü şunu da unutmayalım, reel olarak İstanbul'u söyleyeyim, son bir yıl değil, 2017 Eylül'üne kıyasla 100 lira dersek reel olarak ortalama konut İstanbul'da, şu anda reel olarak 150'ye çıkmış durumda endeks. Yani 1,5 katına çıkmış reel olarak. Allah aşkınıza son 5 yılda kimin reel geliri 1,5 kat arttı? Ben böyle birini tanımıyorum çevremde. Reelden söz ediyoruz. Yani enflasyondan arındırılmış. Tam aksine yerinde saydı reel gelirler. Hatta bazı kesimlerde azaldı son enflasyon patladığında. Şimdi bu da zaten gösteriyor ki bu sürdürülebilir bir durum değil. Ne kadar devam edecek? Ne lazım? Arz lazım. Yani piyasaya daha fazla konut. 140 bine şu anda 80 bin bile değil, 70 binin üstünde. Hani biraz arttı dediğim son dönemde, son aylarda. Yani yarısı. 2017'de bunun iki katı kiralık ilan veriliyormuş. Oraya nasıl gelecek İstanbul'da piyasa, kiralık konut piyasası? Bilmiyorum, yıllar olacak. Tabii bunlar aslında hani muhalefet kazanır diye umuyoruz. Şehir seçimleri, gelecek seçimleri. Öyle böyle bir şey olursa bu da mesela muhalefetin kucağında bulacağı çok ciddi bir sorun. Nasıl arzı arttıracak konut arzını? Başka türlü bunun çözümü yok. Hayır, şu da olabilir. Sosyal konut projeleri geliştirebilir mi? Belediye, bir sürü devlet, belediye işbirliği halinde bir sürü işte arsaları var, bilmem ne var. Onlara para vermeye gerek yok. Daha küçük ve 100 metrekare belki gerekmiyor. Çünkü batıda da Ömer bilirsin. Yani biz geniş alanlarda, şeyi söylemiyorum, Amerika, Kanada, başka bir dünya da, Avrupa'da genelde ilk başta stüdyolarda 1+1'lerde yaşanırdı. En azından genç kuşak oralarda yaşamaya alışmıştı. Gene belki bilmiyorum 70-80 metrekarelik daha küçük çapta daireler üretilecek. Bunlar belediye tarafından kiraya çıkartılacak. Belki fiyatları şeye, kazançlara göre ayarlanacak. Yani bir sürü şey düşünülebilir ama bunları düşünecek insanlar lazım. İrade lazım. Siyasi irade lazım. Kendiliğine bırakırsan olacağı yok yani. Bu yıllarca böyle gider herhalde.
Evet, yani bu bütün bu verilen rakamlar ve gidiş yönüne ilişkin belirtiler çok iç açıcı bir tablo olarak karşımıza çıkmıyor. Birçok cevaplanmamış soruyla beraber devam ediyor anladığım kadarıyla.
Evet, ya bir sürü böyle sorun var. Enflasyon sorun. Konuştuk.
Hadi evet, ne olacağı belli
2023,
değil.
Haziran 2023 dediğin şurada 7 ay var. Değil mi? Evet. Geldi ki 2023 ayı iktidar değişti. Peki değişti, ne olacak? %60 enflasyon, %50 yıllık enflasyon. Bunu nasıl düşürecek? Düşürürken bunun bedeli olacak mı? Olacaksa kim ödeyecek? Bu konut, kiralık konut, genç kuşak ne yapacak? Nasıl bağımsız bir hayat kuracak? Yani ben kendi çevremden de biliyorum. Sizin de vardı mutlaka çevrenizde. Çıkamıyorlar.
Elbette, elbette.
Çıkmak istiyorlar kiraya. Çıkamıyorlar. Nasıl çıkacaksın bu gelirlerle? Ya bir de başka bir şey söyleyeyim. Not almıştım. Şampiyon kim biliyor musunuz? Kira artışında.
Hayır.
Hangi il? İstanbul değil. İstanbul, Ankara değil. Tahmin
neresi?
Edin şampiyonu.
Antalya.
Aferin, bravo. 3,5 kat bir yolda. %257.
Tabii Rusya ve Ukrayna'dan
gelen. Evet, aynen. Ama yani şey gibi ya, masal gibi, fantastik masallardaki gibi. O Antalya'dakiler ne yapıyor acaba? Bilmiyorum, açık radyo dinlenebiliyor mu Antalya'da?
Online olarak evet.
Online olarak evet tabii.
Evet, Antalyalılarla bir röportaj yapmak lazım. Genç kuşak ne yapıyorsunuz diye.
Bunu Antalya zamanının bir kesimine Antalya'da geçirmekte olan Ali Bilge dostumuz, ekonomisttir de kendisi, ona havale edelim, bize
Edin,
şey değil.
evet. Vallahi ben yani bu rakamları biz görüyoruz. Tamam, buraya da tablolara yazıyoruz ama bunları yaşamak başka bir şey ya.
Muhabir olarak kullanalım. Evet, onu ben teklif edeyim hemen Ali Bey'e bunu. Evet, çok son derece önemli iki konu üzerinde bugün toparlamaya çalıştık. Çok iç açıcı olmakla beraber çok bilgilendik, yani en azından kendi adıma konuşayım. Bunu takip etmeye, her ikisini ve bütün bu boyutlarıyla takip etmeye de çalışacağız Seyfettin. Çok teşekkür ederiz.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.